Musa 7. ayrım sayfa 125. Ama rahibin sözleri. Ptahmos hayatında ilk kez güneşin haşin ve acımasız olduğu duygusuna kapıldı. Dünyayı çok fazla aydınlatıyor, hiçbir gölgeli köşe bırakmıyor, ruhun dolaşacağı yolları göstermiyordu insana. Garnizon inşaatına giden yolun sağında solunda uzanan ve artık ona çok tanıdık gelen manzaraya oranla önceki gece, gecenin karanlığında yapılan konuşma ne kadar ışıklı, ne kadar huzur vericiydi. Şantiyenin görüntüsü onu mutlu etmeliydi aslında. Tuğla duvarlar yükseliyordu, iskelelerden belliydi. Duvarcılar ve dülgerler el birliğiyle ahşap direkler arasında tuğla üzerine tuğla diziyorlardı. Hapenah'tan öğrendiğine göre harap kazamatlarda kalan birlikler kısa zaman sonra buraya gelip yerleşebileceklerdi. O zaman o da Osiris şölenlerinden sonra Menfis'e dönebilirdi. Bakışlarıyla Pihare'yi aradı ve onu uzakta yenilmiş bir insanın çökmüş haliyle gördü. Ustabaşı da onu görmüştü. Başını çevirmekle yetindi. Bu zafer Ptahmos'a hiçbir mutluluk vermemişti. Başkalarının yenilgisi ona her zaman kendi yenilgisinin aynası gibi görünüyordu. Çocukluğundan beri böyleydi. Bir kavga sırasında erkek kardeşlerinden birini yendiği zaman hemen gider onu avutur, bir yerinin acıyıp acımadığını sorardı. Tabii şimdi Pihare'ye aynı şey yapacak değildi. Kavga daha bitmemişti. Üstelik ustabaşının kaba hatlı, ilkel yapısının bu barışçı girişimi anlayabilmesi de zordu. Mimarlar onu görmüştü. Şefleri Ptahmos'un önünde eğilerek selam verdi ve kralın temsilcisinin mucizeli ileri görüşü sayesinde çalışmaların hızla ve düzenle ilerlediğini bildirdi. Ptahmos ilgileniyormuş gibi göründü ve duvarların ne kadar yüksek olacağını sordu. 21 arış diye cevap verdi mimar. Seyirdim yolu tepeden 5 arış aşağıda olacaktı. Ptahmos seyirdim yolu hakkında hemen de hiçbir şey bilmiyordu. Aslında bu konularla çok da ilgili değildi. Kuşkusuz bu nöbetçilerin ve okçuların dolaşması için kale bedenlerinde yapılan yoldu. Anladığını belirtmek için başını salladı. Mimar prensin bilmediği yok diye düşünmüştü herhalde. İskelelerden birinde çalışan İsar uzaktan Ptahmos'u görmüştü. Zaten iki mızraklı süvari ve 4 hizmetkar arasındaki prensi nasıl görmeyebilirdi? Ptahmos bir saniyelik bir duraklamayla başını belli belirsiz eğerek selam verdi. Artık dönmekten başka yapılacak şey kalmamıştı ya da yola daha da ötelere, denize kadar devam edebilirdi. Ptahmos denizi hiç görmemişti. Hakkında anlatılanları, hepsinin de hayal ürünü olduğuna inandığı tarifleri dinlemişti. Bir tek kıyısı olduğunu söylemişlerdi, lapis mavisi olduğunu, dalgalarının tepesinde beyaza dönüştüğünü, tuzlu olduğunu, kıyıdan 5 arış ötede dipsiz olduğunu söylemişlerdi. Amsetse'nin tarifleri de aynıydı. Kuşkusuz insanlar abartıyorlardı ya da başkalarının anlattıklarına inanıyor, aynı şeyleri tekrarlıyorlardı. Ramses'in sarayındaki büyük salonda krallığın koskocaman bir haritasını görmüştü. Krallığı kuzeyde ve doğuda kuşatan geniş bir su alanı olduğuna dikkat etmişti. Ama yine de deniz, ona anlatılanlardan çok farklı olabilirdi. İçini çekti, cevabı bilinmeyen bir soru daha. Avaris'ten ayrılmadan önce kesinlikle gidip görecekti denizi. Butoyu da götürecekti oraya ama bugün değil. İsar ve Lumi ile buluşmak ve öykülerinin sonunu dinlemek için bir an önce gece olmasını istiyordu. Dönmeye ve evde beklemeye karar verdi. Olaylar bu kararı değiştirecekti. Ptahmos ve mahiyetindekiler dönüş yoluna çıkalı bir saatin 1/3 kadar zaman geçmişti ki durmak zorunda kaldılar. Yolun ortasında yere yığılmış bir adam vardı. İhtiyar bir adamdı. Sırt üstü yatıyordu bastonu yanında. Hizmetkarlar onu kenara çekmek için koştular. Ptahmos atının üzerinden adamın yaşadığını fark etti. Bir kolunu kımıldatmış başını çevirmişti. Ve hizmetkarlar onu kaldırmak için üstüne doğru eğildiği zaman öbür kolunu adamlardan birinin boynuna dolamıştı. Ptahmos hizmetkarlara... ''Nesi varmış sorun?'' dedi. ''Üç gündür hiçbir şey yemediğini, su bile içmediğini söylüyor.'' diye cevap verdiler. ''Bir taşa takılıp düşmüş, çok güçsüz.'' ''Onu ayağa kaldırın.'' diye emretti. Emri yerine getirdiler ama ihtiyarın bacakları tutmuyordu. Hizmetkarlar tekrar yere yığılmasın diye kollarından tutmak zorunda kaldılar. Ayağa kaldırdıkları ve bastonuna dayandığı zaman sol kolunu garip bir biçimde öne uzatmıştı. ''Gözleri görmüyor.'' dedi hizmetkarlardan biri. Ptahmos alçak sesle ötekilere söylemekten çok kendi kendine konuşur gibi ''Onu bu durumda bırakamayız.'' dedi. ''Arkama bindirin, kaldırabilirseniz.'' Hizmetkarlar ihtiyara kendisini efendilerinin arkasına ata bindireceklerini söylediler. Adam yüksek sesle ''Tanrı efendinizi korusun.'' dedi. Uygulama kolay olmadı. İhtiyar ağır değildi ama onu yukarı itmek için 3 kişi gerekti. Üstelik ihtiyarı kolundan çekerken sonra tutabilmek için göğsüne sıkıca sarılan Ptahmos'un yardımıyla Böylece at üzerindeki binici ve kurtarmaya çalıştığı adam için tehlikeli olabilecek manevralar yapıldı. Üstelik ihtiyar bastonunu bırakmıyor, sağa sola gelişigüzel sallıyordu. Sonunda hizmetkarlar gülmeye başladılar. "Bastonu elinden alın," dedi Pıtahmos. "Bu uygulama da kolay olmadı. Kollarını belime dola. Ellerini sıkıca birbirine kilitle. Gideceğimiz yere kadar da açma." İhtiyar, "Tanrı seni korusun," dedi tekrar. Söylenileni yapmaya çabalarken. Ama zor oluyordu çünkü atın sağrısı üzerinde dengede kalmaya çalışıyor, rahat hareket edemiyordu. Rahvan yürüyüşle tekrar yola koyuldular. Bakışlarını ihtiyarın ellerine çevirince Pıtahmos yolcusunun sağ elinin işaret parmağında altın bir yüzük görerek şaşırdı. Yakından incelemiyordu ama iri bir yüzüktü ve yüzük taşında bu durumda okuyamadığı bir şeyler kazınmıştı. Sonra eller ince ve zarifti. Kesinlikle köylü eli değildi. "Mide kasların sert ve cildin yumuşak," dedi ihtiyar. Zor nefes alıyormuş gibi konuşuyordu. "20 yaşında yoksun." Bu algılama hızı Pıtahmos'u şaşırttı. "15 yaşındayım," dedi. "15 yaşındasın ve şimdiden at biniyorsun. Demek önemli birisin," diye devam etti ihtiyar. "Ben Prens Pıtahmos'um." "Şu halde burada yenisin. Kuşkusuz Memphis'ten geldin." Pıtahmos gülmemek için kendini zorladı. İhtiyarın açlıktan eli ayağı tutmuyordu ama kafasına diyecek yoktu. Konuşma tarzı zarif, cümleler net ve yerli yerindeydi. "Rahip misin?" diye sordu ama ihtiyar. "Hayır." "Asker?" "Bir bakıma evet, hepimiz bir ordunun askeri değil miyiz?" dedi Pıtahmos. "Yaşın için çok olgunsun ve çok zekisin. Devlet yönetiminde görevlendirilmiş olmalısın." "Askerler zeki değil midir sence?" diye gülerek sordu Pıtahmos. "Zeka askerlerde aranan bir nitelik değildir," diye cevap verdi ihtiyar. "Fazla zeka onları kararsızlığa götürür." Eve gelmişlerdi. Hizmetkarlar ihtiyarın alttan inmesine yardım etmek için koştular. İki kez kucaklarına düşmekten zor kurtuldu. Sonra onu iyi kötü ayakta durdurduktan sonra Pıtahmos'un yardımına gittiler. Onu karşılamak için koşup gelen hizmetçilerden birine mutfaktan süt, ekmek, su ve hurma getirmesini ve bahçeye iki iskemle ile bir masa koymasını istedi. Sonra konuğunu bahçeye kendi iskemlesinin karşısındaki iskemleye götürmek için geri döndü. İhtiyar iskemlenin arkalığını eliyle yokladı, sonra dikkatle oturdu. Pıtahmos, sadece bir saat önce yolun ortasına uzanmış olarak bulduğu ihtiyar adamın bu saygın, hatta soylu görünüşü karşısında şaşalamıştı. Epeydir rengini kaybetmiş giysisinin üzerinde birleştirdiği elleriyle, her halinde şu anki görünüşüyle hiç ilgisi olmayan bir incelik ve zarafet vardı. Kediler alışılmadık bir merakla gelip baktılar. Sonra ihtiyar adamı kokladılar. Sonra olanları daha iyi görebilmek ister gibi nar ağaçlarından birine tırmanıp tünediler. Hizmetkar tepsiyi getirdi, masaya bıraktı. Pıtahmos eğildi, konuğunun eline yol göstererek tabaklara doğru götürdü. Ve zeka kıvraklığının elin hareketlerine nasıl hükmettiğini gördü. İhtiyarın parmakları uçuşur gibi dolaştı masanın üstünde. Bir cisimden öbürüne gezdi. Süt sürahisiyle bardağı buldu. Bardağın yüksekliğini ölçtü, sağ el sürahiyi, sol el bardağı yakaladı. Sonra dikkatle sütü bardağa boşalttı ve tam zamanında durdu. Hayır, o bir köylü değildi. Sadece beynine hükmetmeye alışmış bir insan bu kadar ustalıkla ellerine de hakim olabilirdi. İhtiyar acele etmeden bardağı aldı, dudaklarına götürdü. Bir yudum alarak tadına baktı. Sonra sonsuz bir gecenin aklaştırdığı gözlerini Pıtahmos'a çevirdi. "Bu kaynatılmış ve süzülmüş," dedi. "Prenslere layık bir süt." Geçen zamanın pişirerek maskeye benzettiği yüzde ince bir yarıktan ibaret kalmış ağız belli belirsiz bir gülümsemeyle açıldı. Böylesi rahat hareketler Pıtahmos'ta bir süre önceki olayın bir senaryo, bir tuzak olup olmadığı kuşkusunu uyandırdı. Bir kez daha doldurdu konuğun bardağını. "Ekmek şurada," dedi. Adam dikkatli parmaklarını tabağa doğru uzattı, ekmeği buldu, parmağıyla yokladı, başını salladı. "Çok yumuşak," dedi. "Yiyebilirim." "Usta bir ekmekçin var herhalde. Çok az dişim kaldı. Sonumuz yaklaştığında Tot bizi öbür tarafa götürmek için geldiği zaman elini ısırmamalıyız değil mi ya?" Bu son sözlerdeki acı alaycılık Pıtahmos'u hüzünlendirdi bir an. Sonra "Bu yüzük nedir?" diye sordu. "Bir vaiz rahibin yüzüğü Pıtahmos. Üzerindeki kırmızı akikte bir simge kazılıdır. Güneş kursu. Ben Nesaton'um. Avaris'teki Aton Tapınağı'nın son rahibi." Ekmeğini küçük lokmalarla yerken arada bir süt içiyordu, yumuşatmak için kuşkusuz. "Bu duruma nasıl geldin?" "Bu duruma nasıl gelmeyebilirdim? Aton adı lanetlendi. Yeni gelen rahipler bana tuz ile ekmek ikram edecek değillerdi herhalde. İki gözü kör, ihtiyar, istenmeyen bir adam. Cemaatimizden bana hala bağlı olan din kardeşlerimin yardımıyla yaşadım uzun süre. Bu yardımı bile gizli yapıyorlardı. Sonra birbirinin peşi sıra öldüler onlar da. En son dostum 3 gün önce öldü. 3 gün önce mi? Nomark'ta o. Ama bunun da gizli kalması gerek. Ptahmos bağırmamak için zor tuttu kendini. Nomark da senin cemaatinden miydi? Kendisi değil, babası. Babasının anısına olan saygısı yüzünden bana yardım ediyordu. Nesaton elini hurma tabağına uzattı, baş parmağıyla işaret parmağı arasında bir hurmayı yoklarken konuştu. Babasının benim cemaatime mensup olmadığını bilse kuşkusuz çok mutlu olurdu. Ama Ahenaton din konusunda şakaya gelmezdi. Hurmanın ucunu koparan terk edilmiş rahibin dudakları yeni bir gülümsemeyle genişledi. Din, senin de bildiğin gibi kralın iktidarına dayanır. Evet, sonunda Nomark'ın evine gittiğimde tahnit işinin başlamış olduğunu gördüm. Bir daha gelmememi rica ederek son kez yemeğimi verdiler. Hizmetkarlardan biri bana genç bir prensin sebep olduğu büyük bir üzüntünün efendisinin ölümüne yol açtığını söyledi. Rahip tekrar gülümsedi. Sanıyorum o genç prens sensin. Horvamon'u neden bu kadar üzdüğünü bana anlatma. Senin vaktin kıymetlidir. Ptahmos arkasına yaslandı. Şaşırmıştı. Nesaton ona gözlerine dikmiş bakıyor gibiydi. Şimdiden yakındaki ölümü çağrıştıran bir maskenin ortasında donuk beyaz 2 akik bilye. Tedirgin olduğunu hissediyorum, dedi Nesaton. Seni daha fazla tedirgin etmek istemem. Burada çok kalmamam gerek. Çünkü bu senin konukseverliğine karşılık yapılmış kötü bir teşekkür olur. Ben hala lanetliyim. Fikirler, düşünceler Ptahmos'un kafasında karma karışıktı. Bazen çok heyecanlı anlarda olduğu gibi kekeledi. Ben isterdim ki... Derin derin nefes aldı. Demek istiyorum ki ben burada oldukça tabağın soframızda seni bekleyecek, dedi sonunda. Senin lanetli olman beni ilgilendirmez. Bir an durdu, düşündü. Sonra devam etti. Ahenaton hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Onu ve rahiplerini neyle suçladıklarını bilmiyorum. Bana biraz bilgi verebilir misin? Öğle sonu ikindiye yaklaşıyor, yazıcılar bölümünün duvarındaki güneş saati öğleden sonraki 4. saati gösteriyordu. Nesaton kollarını karnının üzerinde kavuşturdu. Çok fazla tanrı, çok fazla tapınak, karmaşık tapınmalar diye başladı. Ahenaton böyle düşünüyordu. Sonunda hepsini silip bir tek tanrıya, hayatın ve enerjinin kaynağı olan o büyük güce bağlandı. Aton'a, güneş yuvarlağına. Kendi adını da değiştirdi. Ahenaton adını aldı. Orada, yukarı ülkede Aton için inanılmaz güzellikte bir tapınak yaptırdı ve saraylarını bu tapınağın çevresinde topladı. Krallığın öbür tanrıların tapınaklarına yaptığı bağışlar da kesildi. Rahipler bu uygulamaya uymak ya da karşı çıkmak konusunda karar almak zorunda kaldılar. Sonunda kabul ettiler. Ahenaton ölünce rahipler bütün eski tanrılarına yeniden döndüler. Sadece birkaç Aton tapınağı ayakta kaldı. Birisi Avaris'tekiydi. Bizlere, Aton rahiplerine kötü gözle bakılır oldu. Neyse ki iktidarın gözünden uzaktık. Aşağı Mısır kralları ilgilendirmeyen değersiz topraklar demekti. Teb ya da Memphis'teki 10 yüksek memurdan biri bile hayatında denizi görmemişti. Sadece Seti'nin ardı sıra savaşa giden askerler büyük yeşili gördü. Gerçek Mısır Memphis'te başlıyordu. İhtiyar rahip göğüs geçirdi. Sonra bir asker iktidarı ele geçirdi. Horemheb, rahipler toplandı, karar aldılar. Eğer Horemheb eski tanrılara kaybettikleri gücü kazandırır ve Aton mezhebine son verirse onu destekleyeceklerini bildirdiler. Böylece son Aton tapınakları da kapatıldı ve ben kendimi sokakta buldum. Çok yaşlıydım. Aton mezhebine bağlı olduğum herkesçe biliniyordu. O günün koşullarına uygun bir hayat imkanı da tanımadılar. Yeterince açık, değil mi? Ptahmos gitgide artan bir şaşkınlıkla dinlemişti. Bu ülkeyi tanıyor muydu? Evet, çok açık bir şekilde anlattın. Senin öykünü anladım, evet. Ama ötekinden hiçbir şey anlamadım. Neden bir tek tanrı? Bir tek tanrı vardır, diye cevap verdi Nesaton. Er ya da geç insanlar bunu anlayacak. Bir ülke, bir krallar topluluğu tarafından yönetilemediği gibi, dünyada bir tanrılar topluluğunun egemenliğinde olamaz. Mısırlılar tarihleri boyunca tanrılarını değiştirdiler. Dün lanetledikleri tanrılara bugün taptılar. Seti al mesela. Nut'un oğlu ve Osiris'in kardeşi. Dün onu yerden yere vuruyor, çapulculukla geçinen kötü bir tanrı olduğunu söylüyorlardı. 4 yöne, onu yenmekle görevli 4 tanrıyı, Isis, Osiris, Horus ve Tot'u gönderdiler. Bu dört tanrı onu Osiris'i öldürmekle suçluyordu. Rahipler. Rahipler Set'i temsil eden bir kuklanın üzerine lanetli sözler yazıp ateşe atıyorlardı. Bugün Set tapınılan bir tanrı. Ra'nın Mısır'ı yılan Apofis'ten kurtarmak için onu çağırdığını söylüyorlar. Kralımız onun adını taşıyor. Ptahmos bu yeni ve çok cüretli fikirlerle şaşkına dönmüştü. İhtiyar rahip kollarını öne uzatarak gerindi. Ellerini kenetledi, açtı, bir daha kenetledi, bir kez daha göğüs geçirdi. O bazı ihtiyarlara özgü, kısık, biraz genizden gelen sesle "Her tanrının kendi yasası var," dedi. "Ve bütün o tanrılarla çok fazla da yasa oluyor. Sen gençsin ve zekisin. Belki beni anlayabilirsin. Din, yasa demektir ve bir toplumda egemen olacak bir tek yasa olabilir." Ptahmos o an kralla olan konuşmasını hatırladı. Halk yasayı kavrayamaz, ona dokunamaz, yiyemez, göremez, ne rengi vardır ne biçimi. Bu nedenle ona böyle öyküler anlatmak gerekir. Mesela Osiris'in Set tarafından öldürülmesi ve parçalanmış bedeni aramaya çıkan Isis'in acıları. Bu adeta bir halk masalıdır. Bir kadının acısı herkesi duygulandırır. Herkes batsız Isis'e gönülden bağlanır ve Osiris'e acır ya da sever. Isis'i, Osiris'i, hatta Set'i hiç görmediği halde. Rahibin yüzünde öncekilere hiç benzemeyen tuhaf bir gülümseme belirdi. Ptahmos birden tedirginlik duydu. "Din," diye devam etti ihtiyar adam. "İnsanlara, savaşlar kazanan, olağanüstü kahramanların ve acı çeken insanların öyküleriyle ulaşır. Bunlar önce toplumların ilgisini çeker, sonra yasanın saygı görmesini sağlar. Tanrıların sizden ne beklediğine dikkat etmek gerekir, aksi halde işiniz kötüdür. Peki, tanrıların sizden ne beklediğini kim bilebilir?" "Rahipler." "Kimdir bu rahipler?" "Kralın hizmetkarları. Tabii hırs gözlerini bürümediği sürece. Şu halde tanrıların öyküleri iktidarın araçlarıdır." "Ama bunlar dinsizlik, dinsizlerin sözleri," diye bağırdı Ptahmos. "Bu dediklerine gerçekten inanıyor musun genç efendim? Sesini dinliyorum ve sözlerime gerçek bir öfke duymadığını hissediyorum. Aslında sen yeterince öfkelenmediğin için kendine kızıyorsun. Sen de çok iyi biliyorsun ki tek, evet bir tek tanrı vardır." Ptahmos bir hizmetkar çağırdı ve hurma şarabı istedi. İki yudum alkol belki zihnine üşüşen kuşku tohumlarından kurtulmasına yardımcı olurdu. Çünkü o tohumları silkip atmak kolay değildi. Ama Ahenaton başaramadı," diye devam etti Nesaton. "Bir tek tanrının var olduğu fikri halk için kolay anlaşılır bir şey değil. Yalnız bir tek tanrı, tek başına, hep var olan, değişmeyen, düşmansız, karısı, çocukları olmayan bir tanrı. Böyle bir tanrı iç sıkar. Ahenaton halkın, hatta rahiplerin gerçekte olduklarından daha zeki olduklarına inanıyordu. Ya da belki sahip olduğu güçten daha fazlasına sahip olduğunu sanmıştı. Sonra özel hayatı vardı. Kısaca söylemek gerekirse Ahenaton beceriksizce davrandı." Ptahmos, "Hurma şarabının tadına bakar mısın?" diye sordu. "Beni uyutur," diye cevap verdi Nesaton. "Ve nerede uyuyacağımı bilmiyorum şu anda." "Sana yatacak bir yer bulurum," dedi Ptahmos. Aslında ihtiyar, rahibi bir süre yanında alıkoymak istiyordu. Önemli kişiler gene konuşmaya başlayacaktı kuşkusuz. "Önemli kişilerin canı cehenneme," diye düşündü genç prens. "Öyleyse şarabını tadabilirim." Nesaton özenle yudum yudum içti. "Horvamon'da içtiğim şarabın aynı," diye beğenisini dile getirdi. "Epey sert." Dudaklarını yaladı. "Şu halde Ahenaton'dan da daha büyük bir güç vardı, öyle mi?" Nesaton çok şey ifade eden bir gülümsemeyle Ptahmos'a cevap verdi. "İnsanların tepkisizliği," dedi. "Ve hırslar. İnsanlar değişikliği sevmez. Geride bırakacaklarının ne olduğunu bilirler ama neyle karşılaşacaklarını bilmezler. Hatırlarım. Gençliğimde aşağı Mısır'a Suriye'de yetişen küçük tatlı soğanları getirmek istemişlerdi. Memphis'te ve Teb'de insanlar bir süre kapışa kapışa aldılar, sonra gene iri, acı soğanlarına döndüler. Çünkü çocukluklarından beri o soğanı yemeye alışmışlardı. Tanrılar da çocukluğun soğanları gibidir. Halk tanrılarına alışmıştı, onlardan vazgeçmek istemedi." Ptahmos, "Ahenaton'un özel hayatından söz etmiştin," diye hatırlattı. "Gördün mü bak, sen de öykülerden hoşlanıyorsun," dedi. "Ahenaton'un yerine geçecek, değerli erkek çocukları olsaydı, eğer ölümünden sonra ardında sağlam ve güçlü bir krallık bırakabilmiş olsaydı, Aton inancı hala egemen olurdu. Ama o, gözdesi Semenhere ile baş başa günlerce sarayına kapanıyordu. Ülkeyi kimin, kralın mı, Semenhere denilen o adamın mı yönettiği bilinmiyordu. Kraliçe Nefertiti sonunda sarayı terk etmişti. Kralın garip davranışları vardı. İçini gösteren, ince üstlükler giyerek çırılçıplak halkın önüne çıkıyordu ve herkes yaratılışındaki bazı tuhaflıkların farkındaydı. Ordu ve rahipler bundan çok rahatsızdı. İçkisini bitirdi, bardağı masaya bıraktı. Sanırım sonunda onu zehirlediler. Her neyse, artık adını kimse bilmiyor ve anmıyor. Lanetlendi, unutuldu. Ptahmos konuşamayacak kadar sarsılmıştı. Demek krallığın adeti buydu. Demek ki din, ordunun ve rahiplerin kaprislerine göre yaşıyor ya da yok oluyordu. Ve halkın keyfine göre. Aslında, dedi Nesaton, bütün bunlar bir tek tanrı olduğu gerçeğini değiştirmez. Bu sözleri biraz hüzünlü bir özgüvenle söylemişti. Gerçeği bilen tek kişi olmanın ve buna hiç kimseyi inandıramamanın üzüntüsünü yaşıyor gibiydi. Sonunda, diye mırıldandı Ptahmos, tek tanrı ya da çok tanrı, neyi değiştirir? Tanrılar bizim sorunlarımızla ilgilenmiyor, onlarla ilgilenen biziz. Bir an Apiruları düşünmüştü, bir tek tanrıları vardı ve bu onların sorunlarını çözmelerine yardımcı olmuyordu. Nesaton süt beyazı gözlerini ona kaldırdı, şaşmıştı. Çok genç bir insan için fazla karamsarsın, dedi. Evet, tanrılar sorunlarımızla ilgilenmiyor. Ancak onların yasalarını çiğnemediğimiz zaman duruma el koymuyorlar. Zaten insanların işlerine karışan bir tek tanrı tehlikeli olurdu. Kimin için tehlikeli? Bu insanı en sert şaraptan bile daha fazla sarhoş ederdi. Bir sessizlik oldu. Birden denizin derinliğinde kalmışlar gibi. Sonra Ptahmos, bu tek tanrı fikri Ahenoton'a nereden geldi diye sordu. Babasının zamanından beri vardı. Kuşkusuz o da Dicle ve Fırat'ın ötesindeki, güneşin tek büyük tanrı kabul edildiği ülkelerdeki inançların etkisinde kalmıştı. Ama güneşi tek tanrı olarak zorla kabul ettiren Ahenaton oldu. Gerçek bir fanatikti. Kendi kendisini ufuktaki Ra Horus tapınağının baş rahibi tayin etti ve büyük haberci unvanını aldı. Ptahmos düşünüyordu. Bu insanı en sert şaraptan bile daha fazla sarhoş ederdi. Evet, doğru. Yanında bir tanrı varken savaşmak baş döndürücü bir şey olmalı. Apirular hiçbir şeyi anlamamışlardı. Tanrılarının oturup uyuklamasına izin vermişlerdi. Bakışları ihtiyar rahibe takıldı. Bir bilgi hazinesi, müthiş bir şey. Ona hiçbir zaman öğretilmemiş bilgiler. Niçin Ahenaton'un beceriksizce davrandığını söyledin? Sana onun birçok yanlışını söyledim. En büyüğü hiç kuşkusuz Tanrı'ya bir isim ve bir görüntü vermesi oldu. Ptahmos anlayamamıştı. İsim ve görüntü mü? Diye tekrarladı. İhtiyar rahip hemen cevap vermedi. Sonra, Tanrı bilinmez ve görünmez olmalı, dedi. Başını öne eğdi ve ellerini karnı üzerinde kavuşturdu. Yorulmuş muydu? Artık konuşmak istemiyor muydu? Susmaya karar verdiği belliydi. Güneş saatinin üzerindeki solgun ve uzun gölge, öğleden sonraki 5. saati gösteriyordu. Kediler nar ağacında uyukluyordu. Başyazıcı, tahta bağlı bazı toprakların kiralanması ile ilgili belgeleri imzalaması için Ptahmos'u bekliyordu. Ptahmos ona, Hapenaht'ın nerede olduğunu sordu. Miras konusunda yardımcı olmak ve tahnit işlemini yapanların ücretini ödemek için Horv Amon'un evine çağrılmıştı. Ptahmos hizmetkarların başına çağırdı. Bu adam için sıcak su hazırlamanı istiyorum. Sonra ona temiz giysiler ve yemek vereceksin ve gece rahatça uyuyabileceği bir yere götüreceksin. Nesaton'a doğru eğilerek, ''İzninle ben gidiyorum rahip.'' dedi. Nesaton uzun, iri, kemikli parmaklarıyla Ptahmos'un kolunu yakaladı. ''Aton'un adaleti seni bulacak. Gösterdiğin merhamet için ödüllendirecektir. Ve bu ödül kelimelerle ifade edebileceklerinden çok daha büyük olacaktır.'' Ptahmos başını sallayarak odasına doğru yürüdü. Kendini yatağına bıraktı. Az sonra Nil kıyısının bereketli toprağı gibi sevecen ve derin bir uykuya dalmıştı. Rüyasında fırtınalı sularda çırpındığını, kollarının kuvvetini kaybettiğini gördü. Ama birden güçlü kollar onu yakaladı ve sonra bir zafer duygusuyla denizde yüzmeye başladı. Rüyasının içinde onu kurtaranın ilahi bir güç olduğuna inandı. 7. ayrım sonu, sayfa 136.